Ayrım 26, sayfa 268. Mezarlıktaydık. Öyle şaşkın, o kadar kızgındım ki yılıp kalmışım mermerin üzerine. İnsan bunu nasıl yapar? Anlamıyorum anne, niye? Tamam, tamam, üstüme gelme dedi suçlu bir çocuk hırçınlığıyla. Vicdanım el vermedi demek ki, söyledim işte. Ama gün annem, gök annem, sonra dedem. Niye insan, niye böyle bir yalan söyler? Ah, kim bilir dedem ne kadar çok üzüldü. O da beni az üzmedi ama dedi mezar taşındaki Enver Asil Türk yazısını işaret ederek. Hala aklım almıyor diye mırıldandım. Bir insan öz babasına bunu nasıl yapar? Sen onu yıllarca asılsız yere basbayağı tacizci diye suçladın. Onun üzerine öyle bir leke bıraktın ki. Anne lütfen söyle bana. Ne düşünerek niye yaptın bu kötülüğü? Abartma gülüm diye omuz silkti annem. Hem zaten kimse inanmadı ki bana. Anneannem bile inanmadı. Niye yaptım? Küçükken çok baskıcıydı, ondan kurtulmak içindi. Sonra Memo ile bizi bulunca artık ne yaptıysa, ne dediyse ona muradına ermişti, ayırmıştı bizi. O benim hayatımın içine etti, beni deli etti gülüm. Öce almak istedim, canı yansın istedim. Ama öyle böyle değil, çok yansın istedim. Durup bir süre sessizce izledim annemi. Bakışımdan tedirgin oldu sonunda. Ellerini iki yana açıp omuzlarını kaldırdı. Tamam, pişmanım işte. Hadi durmayalım burada, gidelim artık. Bu kadar kolay kurtulamazsın dedim. O sırada öylesine öfkeliydim ki, korkunç bir yalan bu, iğrenç bir yalan. Daha fazla duramadım yanında, koşarak uzaklaştım oradan. Avazım çıktığı kadar bağırıyordum. Umursamaz, rahattı. Meraklısı olduğu televizyon dizilerinden birini seyrediyordu göz ucuyla. Ne hakla, bana sormadan ne hakla satarsın anne? O bana gökannemden yadigardı. Defalarca söylemedi mi? Ölene kadar senin, sonrasında sen bilirsin demedi mi? Aa, delinin zoruna bak. Ne yapacaktık yani? Zümrütleri mi yiyecektik? Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun anne. Uf, sen hep böyle mi kalacaksın gülüm? Hayatın boyunca hep böyle duygusal mı olacaksın? Bırak anne, bırak. Hemen şimdi o parayı bana vereceksin, gidip yüzüğü geri alacağım. Alamadım. Adam yüzüğü anneme verdiği paranın 2,5 katına satmıştı. O iş benden çıktı dedi. Ama istersem beni alıcıyla buluşturup gidip bulacaktım o adamı. Adamı da bulacaktım, parayı da. Ama o sırada başka bir şey girdi araya. Bir başka ölüm. O sırada ben uğultulu bir karanlığın içine düştüm. Sonra da unuttum. Her şeyi unuttum. Üzüldüm dedi mavi ayaklı gülen martı başımın üzerinde oradan oraya süzülürken. Aslında hem annen hem de senin için oldukça hazin bir hikaye. Hep böyle olur dedi kapı. Annelerle kızların hikayeleri hep birbirine dolanır. Peki bu kadar mı? Annenle senin hikayen hepsi bu kadar mı? Dönüp martıya baktım. Dudağımın kıyısına ilişen acı bir kuşkunun içinden çıktı sesim. İnsanoğlunun gerçekliğin tümünü kavramaya mukledir olmadığını söyleyen siz değil miydiniz? Kapı olduğu yerde huzursuz, hafifçe kıpırdadı. Şimdi de sen, yalan söylüyorsun gülüm dedi. Üstelik insanın canını en çok acıtan kendine söylediği yalandır. Kim bilir, belki de bu yalanla daha derin, daha keskin yalanlarını saklıyorsun. Siz, inanmıyorum, bu söylediğinize inanmıyorum diye dikildim karşısına. Ortada bunca yalan varken karşıma geçmiş, beni yalancılıkla suçladığınıza inanmıyorum ya. Gülüm dedi, akşamın başından beri hiç değişmeyen şefkatli sesiyle. Akşam? Akşam mı sahiden? Öyleyse bir başı ve sonu var mı bu kabusun? Yoksa 100 yıllık paslı çiviler gibi temelli çakılıp kaldık mı olduğumuz yere? Onu da bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Bu gece öğrendiğim bunca şeyden sonra hiçbir şey bilmediğim sonucuna varmam da ayrıca ironik. Öyle değil mi? Kapı bambaşka yerlere dalıp gittiğimi anladı galiba. Baştan aldı sözünü. Gülüm, orada dile getirdiklerimizden çok daha fazla yalan var. Aslına bakarsan ortada öyle çok yalanına saklı masallarla süslü yalan var ki. Öyle çoklar ki, yapma ne olur. Daha fazla boş yere kendini kandırma, biliyorsun. Sen onların hepsini biliyorsun. Masalları da, yalanları da biliyorsun aslında. Şu işe bakın, ben de tam hiçbir şey bilmediğimi düşünüyordum diyecektim ki, koca kanatlarını lap lap lap çırpa çırpa geldi, kapının tepesine değil de daha önce oturduğu yere tokmağın üzerine yerleşti. Öyle ya dedi, yok saydığımız gerçeklerden kurtulmak o kadar kolay olsaydı, şimdi 100 koca yılın kederiyle karşımıza dikilen bu güzelim gar binası burada olmazdı. Biz hiçbirimiz burada olmazdık. Bak şu Galla Postu Mark'ın yaptığına, resmen dağdan gelip, rica ederim diye bağırmışım. Siz ne bilebilirsiniz ki? Daha bu akşam geldiniz. Acılarımız, sıkıntılarımız, kederlerimiz hakkında ne bilebilirsiniz? Aklımdan geçeni şıp diye okuduğunu yine unutmuştum. Ben seni aslında Gallapos'tan tanıyorum gülüm dedi. Brezilya'dan, Arjantin'den, Nikaragua'dan, Salvador'dan biliyorum. Seni böylesine iyi tanımasaydım, her şeyi görüp bilmeseydim, inan bana onca yolu tepip buraya gelmezdim. Biliyorum, dışarıdan maval okuyanlardan pek hoşlanmazsınız ama lütfen bu kez benim iyi niyetli olduğuma inan. Sesi öylesine içtendi ki galiba inandım ona. İnanmakla kalmayıp mahcup hissettim kendimi. Ben üzgünüm. Sizi kıracak bir şey söylemek istememiştim aslında. Ama siz de benim dürüstlüğüme inanmalısınız. Masalları da, yalanları da bilseydim, bu gece burada olacağıma derin uykularda olurdum. Yani kayıp masalı bulmuş ve çoktan evime dönmüş olurdum. Tersine dedi kapı. Masalları da, yalanları da bildiğin için buradasın. Her şeyi bildiğin için buradasın ve inan bana, artık mavi masala çok yaklaştın. Birden her şeyi unutup heyecanlanmıştım yine. Annemin hikayesinde değil mi? Her şey annemin hikayesine düğümleniyor. Enver dedem hakkında söylediği o korkunç yalan. Düşünsenize, gök annemle gün annem işin aslını hiç öğrenmeden, yani bir tek ben biliyorum o yalanı. Kimseye söylemedim. Unutmak istedim aslında. Annemin yıllarca böyle iğrenç bir yalan söylediğini unutmak istedim. Zaten hep böyle yaparım ben. Pisliği ortada tutmak istemem. Tozu kapı arkalarına, halı altlarını süpüren üşengeç ev kadınları gibi. Benimkiler de ruhumun dumandan göz gözü görmeyen sigara odalarında saklıdır. Her şeyi oralarda bir yere bırakır, kapısını kapatırım. Sonra da hepsini unuturum. Belleğimin ne denli güçlü olduğunu bile unuturum. Unuttum o meseleyi de. Kimseye söylemedim. Hiç kimseye. Böyle olunca mavi masal... Gülüm dur biraz diye yeniden araya girdi kapı. Sakin ol. Mavi masal annenin hikayesinde değil. Peki nerede o zaman diye sızlandım. Nerede bu... Tam ağzım bozacaktım ki son anda tuttum kendimi. Gülizar'la Gülsema, yani siz söylediniz. Masaldı ama kayıp değildi dediniz. O halde mavi masal senin hikayende gülüm. Yazık ki bir hikayen olamadı senin. Annemin sesi beynimin içinde uğuldayıp duruyordu. Serseme dönmüştüm. Kontrolsüz, isterik bir gülüşün içinden bağırdım. Saçma, bir hikayem yok ki benim, yok. Herkesin bir hikayesi vardır dedi kapı. Ama herkesin yeterince şahidi yoktur derken oturduğu yerde kanatlarını... Çırptım artık. Bunu neden yaptı? Eğer bir oyunsa Gülsema bu oyunu neden oynadı acaba? Hayatın içinde onca direndikten sonra ölüm karşısında kıvrak bir manevra mıydı? Yok oluşa başkaldırı, ölümsüzlüğe utangaç bir çağrı mıydı? Yoksa sadece günah mı çıkardı? Arkasını dönüp gitmeden önce elinden sıyrılıp düşen, düştüğü yerde bin parçaya ayrılan o sır küpü. Bir kaza mıydı gerçekten? Bizimle birlikte gömülüp gideceklerse sırlarımıza bir ömür boyu ruhumuzun baş köşelerinde yer açmanın keyfi nerede? Sabırla sakladığımız o sırları, ruhlarımızın âli cenaplığını hiç kimse bilmeyecekse? O gün bunları düşünmedi elbette. Birkaç yıldır temkinli telgraf dellerinde, mahcup mektup sayfalarında ve mütevazi kapısından sessiz sedasız denize bakan restoranın hor kullanılmış masallarında fısıltılarla söylenen, için için tüten yasak sevdasını en üst kattaki misafirhanenin yosun ve sabun kokulu çarşaflarında, Cemil Bey'in hasret yüklü kollarında, bedeninin her yerinde kor ateşlerle yanan soluğunda alev alev tutuştururken bunların hiçbirini düşünmedi. Sadece Gülnihal'i, dantel yakasını ve kat kat eteklerini sıyırıp hışkırıklar ve gözyaşları arasında kendisini sevdiğine teslim eden o çocuk kadını, annesini düşündü. Bedeni ilk kez Cemil Bey'in bedenine değdiğinde 42 yaşındaydı. 42 yıl sonra annesinin yolculuğunun içine sürüklenirken yazgı dedikleri o hayat büyüsünün var gücüyle zamana direnen inadını düşündü. Hayatı boyunca hiçbir yenilginin karşısına yıkılmayan Gülsema, o gün yüksek tavanların kalın duvarların arasında pencereden içeri dolan İstanbul'un tanıklığında vazgeçti daha fazla direnmekten, yaşanmamış olanın kayıp zamanların hüznüyle yetinmekten vazgeçti ve yasak da olsa günah da inatla olgunluk yaşını kovalayan ilk gençlik sevdasını yangınla bıraktı kendini. Şapkayı o gün getirmişti Cemil Bey. Henüz aşağıda restorandaydılar. Gülsema kutunun içinden ebruli mavi şapkayı çıkarırken hayretle mırıldanmıştı. Rengi ne güzelmiş. Nereden buldunuz bu maviyi Cemil Bey? Ah diye içini geçirmişti Cemil Bey. Siz sahiden farkında değilsiniz. Kederli bakışlarla sevdiği kadının elindeki maviyi süzerken biraz mahcup, biraz utangaç getirmişti lafın gerisini. Hasret mavisidir o Gülsema Hanım. Bilmez misiniz, gözlerinizin rengidir. Yani benim çeyrek asırlık hasretimdir. Şarap servisi için yaklaşan garsonu görünce susmuşlardı. Aynı gün birkaç saat sonra yemeğin ve şarabın sonuna geldiklerinde bakışını elindeki şarap kadehine saklayarak konuşmuştu bu kez Cemil Bey. Burada çalışan tabip ahbabım demişti. Yukarıda misafirhanede bir odası var ama pek kullanmıyormuş. Sonra sustu. Gülsema'ya baktı. Kısacık. Hemen kaçırdı bakışını. Kararsızlık. Az sonra Gülsema uzanıp elini onun elinin üzerine koydu. Üzmeyin kendinizi Cemil Bey. Sevdiği kadının eline sımsıkı tutundu. Bu kez doğruca gözlerinin içine baktı. Benim gönlüm razı değil Gülsema Hanım. Bu sevdanın heba olup gitmesine gönlüm razı değil. O zaman bakışlarını önüne almış düşünürken aklına düştü Gülnihal. Yüreği 15 yaşındaki o çocuk kızın cesaretiyle kıpırdadı. Sevdiğinin elini bırakmadan başını kaldırdı. Madem öyle hadi gidelim dedi. 30 yılın hasretini lokantanın masalarında bırakıp yukarı çıktılar. 1917'deki büyük patlamadan sonra uzun yıllar çatısız kalan, gün görmüş, halden anlar duvarların serin ve sağır sessizliğine sakladılar sevişmelerini. Bir oda dolusuydular, alev alev tutuştular ama kimse görmedi. Ürkek ve mahcup iniltilerini duyan olmadı. Başı dumanlı vapurların düdük sesleriyle, zırdaş martıların kuru gürültüleriyle ara sıra gelip camı tıklatan İstanbul'dan başka kimse bilmedi bu sarı sevdayı. Evet, sarı. Haydarpaşa Garı'nın adı Gülsema'nın zihnine bir kez daha sarı sevda olarak kazındı. Cemil Bey'e kalsa dünya umurunda değildi. Her şeyi yıkıp geçecekti. Karısından boşanacak, İstanbul'a yerleşecek, ikinci baharını bulacaktı Gülsema'nın yanında. Karım olur musun dediğinde sevdiği çırılçıplak koynunda yüzü ellerinin arasındaydı. Cevap vermedi Gülsema. Kalktı, yavaş yavaş giyindi. Yüzünü pencereye vermiş şehri seyrederken bir çift güvercin gelip geçti önünden. Az sonra Cemil Bey'in eli omzundaydı. Gülsema Hanım, izdivaç teklifime sessiz kaldınız. Gülsema döndü, iki eliyle Cemil'in ellerini tuttu. Sağ elinin yüzük parmağındaki alyansın üzerinde oyalandı bir süre. Çok değil, hemen sonra başını kaldırıp gülümseyerek baktı ona. Bu binanın altında bir sığınak olduğunu bilir miydiniz Cemil Bey? Pek kimseler yoktu ortalıkta. Sessizce merdivenleri inip aşağıya sığınağın kapısına vardık. Koridorun solunda bir başka kapı olacaktı. Onun solundaki duvarın alt köşesinde de. Evet, Gülnihal'in yüzüğü oradaydı. Üstü gözlerinin yeşili zümrüt taneliğiyle bezeli bir alyanstı. Cemil Bey şaşkın. Avucumun içinde Gülnihal'in bir kez olsun parmağına takmadığı nikah yüzüğü gözlerinin tam içine baktım. Şimdi restoranda birer kadeh şarap içme vaktidir. Daha 20'sinde bile değildi. Sadece fotoğraflarından tanıdığım adaşıma, Sema adlı o gencecik kıza kıyamazdım. Sonra benim kızım, damadım, prenses. Prensesi Gülnihal'i ve Mehmet Selim'i anlattım ona. Annemin yüzüğünü eline verdim. Mehmet Selim Bey bana hitaben yazdı o tek mektubunda. Eğer hala yerinde duruyorsa yüzüğü gidip oradan almamı istemişti. Ben yapamadım Gülnihal. Onun annem olduğunu öğrendiğimde 30'unu geçmiş, orta yaşlı bir kadındım. Yani Gülnihal'in iki ömrünü aşkında yaşamışlığım. Belki de bu yüzden içimde onu hiç annem gibi taşıyamadım. Onu düşünmek daha ziyade gencecik yaşta yitirdiğim bir kız çocuğunun acısını hissettirdi bana. O yüzük, o küçük kız çocuğunun hakkıydı, içime sindiremedim. Şimdi madem ki annemin hikayesi biraz da benim hikayemdir diyeceğim, bizim hikayemiz bu yüzüğü şimdi hak etti Cemil Bey. Hayatınız benimle ikinci bahar olsun istiyorsunuz. Heyhat, biz ömrümüzün baharını çoktan geçirdik. Yazını da bitirdik. Hazan kaldı geriye ki kara kıştan önce kıymetini bilene bir büyük nimettir. Bir tasavvur edin. Gönüller karardıktan sonra iki insanı hangi nikah bağlayabilir? Değil mi ki birbirimizin yüreğini nakşetmişiz imzalarımızı? Bir çeyrek asırda şahidimiz olsun. Bize ölene kadar bu yüzük yeter dedim. Ölene kadar demişti. Öyle oldu. Sevdaları Haydarpaşa Garı'nın gözden ırak gölgelerinde yaşandı. Torunlar, torbalar, hastalıklar, ölümler karıştı araya. Yaşlandıkça buluşmaların arası seyreldi ama hiç kesilmedi. Ölene dek bitmedi. Gülsema akşam gazetesinin sayfaları arasında Cemil Bey'in ani ölüm haberini alıncaya kadar. Cenazesi 5 Ekim Perşembe günü ikindi namazından sonra Kocatepe Camii'nden. Acısını el aleme karşı yaşamayı da acıyı seyirlik kılan cenaze törenlerinde sevmezdi aslında. Ama o gün orada olmak istedi. Son yolculuğundan önce sevdiğini saran tabuta sessiz bir hoşça kal bırakmak. Cesaret edemedi, içinde ukde kaldı. Sonrasında 9 koca yıl boyunca üst üste gelen yıkımlara, kederlere ekleyerek yüreğinde sessiz sedasız sakladı acısını. Kimseye söylemeden tek başına. O gün her nasılsa Sakin Hanım'ı atlatıp ortadan kaybolmadan hemen önce suyunu yitirmeye yüz tutmuş bir nehir yatağı gibi çamurlu ve bulanık aklında yine Cemil Bey vardı. Son kez defterini açtı ve şöyle yazdı. Cemil Bey ölmüş. Ben hemen gitmeliyim. Cenazeye yetişmeliyim. Sarı sevda, sarı veda oldu şimdi. Sarı veda. 80 yılın gerisine saklamıştı sözlerini. Sözlerini, sırlarını, hatıralarını. Bir gün bütün kilitlerin açılacağını, şifrelerin çözüleceğini, sırların bir bir ortaya döküleceğini hiç aklından geçirmemiş olabilir mi? Gülüm adlı bir kızın sevgili İstanbul kısmını çözdükten sonra büyük dedesi Hattat İbrahim Bey'in o güzel yazısını hepten merak düşüreceğini akıl etmemiş olabilir mi? Yoksa bütün sırlar gerçekten de önünde sonunda bir gün söylenmek için mi saklanırlar? 70 küsur yılını o sayfaların arasına çoktan unutulmuş bir yazının ağzı var dili yok işaretlerine saklarken Gülsema'nın derdi de sırlarını yalnızca en inatçı olana mı söylemekti? İnatla sözün ardına düşeni. Hatırla, 15 yıl önce rüyana girip sana sadece söz demişti. Söz. Dükkanın adını böyle koymadın mı? Elinde avucunda kalan son anneyi de beyhude bir trajedinin içinde yitirince, kapatınca bütün kapılarını, iyiden iyiye evine çekilince, yalnızlık zamanıdır. Tam da böyle zamanlarda tarih ayağına dolanır, geçmiş peşine düşer adamın. Kaçış yoktur artık. Yetişir gelir, heyula gibi dikilir önünde. Yok, yapamazsın. Hiçbir yere kaçamazsın. Çaresiz başını kaldırıp tarihin yüzüne bakacaksın. Sevgili İstanbul'u çözdün önce. Sonra merak bu ya. En sondan başladın. Sarı veda. Sayfaları karıştırıp durdun günlerce. Vazgeçmedin. Harfleri birbirine çata çata, zorla da olsa söktün sonunda. Prenses öldü. Günlerce, gecelerce can çekişti. Sonunda öldü. Lakin beni de öldürdü. Gülümün odasında uyurken Gülsün geldi yanıma. Seni istiyor prenses dedi. Konuşacakları varmış. Kalktım yanına gittim. Yalnız konuşmak istedi. Kapıyı kapattım. Ben dedi ölemedim bir türlü. Ölemeyeceğim Gülsema. Ağlamaklıydı sesi. Çıtır çıtır yayıldı odaya. Acıdım. İçim parçalandı. 40 yıllık dargınlığımı, küskünlüğümü unuttum gitti. Yatağın içinde bir deri bir kemik kalmış bu kadın. Günahı neydi? Yıllarca emek vermiş, besleyip büyütmüş, bakmış bana. Allah'ım sen acı bize. Yeter. Ölse, bir ölse. İçimden geçeni bilmiş gibi çoktan tükenmiş ciğerlerinden kokup gelen hırıltıların arasında fısıldadı. Yok, ölemeyeceğim ben. Yalanlarım, günahlarım dolandı ayağıma. Ölemeyeceğim. Böyle konuşma dedim. Canı çekilmiş, yaşlı bir ağaç kabuğu gibi pütür pütür kupkuru ellerini tutarken. Yavaşça çekti, kurtardı elini. Sus, beni dinle Gülsema. Ben sana yalan söyledim. Ne çok yalan. Gülnihal, anlatmazsam Gülnihal'in ruhu bırakmayacak beni. Burada böyle ne ölü ne diri. O da öyleydi. Hep Araf'ta. Mehmet Selim'in mektupları gelmeyince zümrüt yeşili gözleri öldü önce. Ne güzel gözleri vardı. Ben onun gözlerine ne çok heves ederdim bilsen. Ama mektupları verseydim bebeğimi kaybedecektim. Bebeğim. Bana bebeğimi ver abla dedi. Demeseydi. Osman Nedim Bey'i duyacak diye çok korktum çok. Ben öldürmedim. Ellerimle öldürmedim. Bakma sen erkenden ana olduğuna. Çocuktu daha. Kıyamadım. Odasına götürdüm. Seyisi çağırdım başına. Aylardır yemeden içmeden kesilince kuş kadar canı kalmıştı zaten. Mışıl mışıl uyuyordu. Kardeşim. Seyis dayayınca yastığı yüzüne, gül yanaklım, nazlı gülüm, güzel kardeşim benim. Çırpınmamış bile. İşi bitince, gecenin karanlığında kucakladığı gibi çınarın dalına, bilmez miyim, nasıl da sevdalıydı ona. Seyis'in yeri göğü inleten sesi hala kulağımda. Beynime kara kanlı bir bıçak gibi saplandı. Senelerdir çıkmadı. O lanetli sabahın içinde bir bağırışı vardı. Gül Nihal, gül... Öldü. Beni de öldürdü. Bunca yıl, bunca yıl gözünün içine baktığım kadın meğer. Bilmedim. Ben ona yıllarca anne dedim. Bilmedim. Allah'ım sen bize neler ettin böyle, neler ettin? Gök annenin defterlerindeki o satırlar. Başka zamanlara, bilinmedik mekanlara, tanımadık insanlara aitmiş gibi duran. Hiçbir şey söylemeden, orada öyle sessizce. Şekli şemali değişse de alıp başını gitmiyor işte. Geçmişten kaçılmıyor gülüm. Zamanın kapıları kapanmıyor. Demek ki Gülsema'nın dilinden dökülen o sesler biraz da senin sözlerindi. Yoksa niye? Prensesin beynine saplanan o kara kanlı bıçak niye 100 yıl sonra hala senin yüreğinde sızlasın? Onun bu korkunç ayıbından sen niye böyle ar edip de utanasın? Yoksa niye? Olmuyor gülüm. Geçmişten kaçılmıyor işte. Zamanın kapıları kapanmıyor. Hatırla. 1984 yazında neredeydin gülüm? Bir sabah öğleye doğru Gökhane'nin kapısı çalındığında sen neredeydin acaba? Tesadüf bu ya, terasta güllerin başındaydı Gülsema. Yüreğinde aylar önce yitirdiği kızının acısıyla pembe gülün dalını buduyordu. Zil sesini duyup da telaşla içeri girerken gül dalı elinde kaldı. Az sonra kapıyı açtığında hiç fark etmeden düşürecekti elinden. Bir yıl önce gözlerinin önünde toprağa verilen Enver Asiltürk, yanında hiç tanımadığı bir başka adamla kapıda tam karşısındaydı. Elinden kayıp düşen pembe gülün miadını doldurmuş taç yaprakları ayaklarının dibinde dağıldı. Birkaç saniye, o birkaç saniyede öyle çok şey gelip geçti ki aklından, cenazeye katılan koca koca devlet adamları, damadına bahşedilen zımni şehitlik mertebesi, başsağlığı dilekleri arasında kulağına fısıldanan sözler. Kendini memleketine adamıştı, vatanperver bir Türk evladı, devletimizin bekası için gözünü kırpmadan kendini feda etti. O cenaze, o ölüm hepsi yalan mıydı? Enver... Hesap soran boğuk bir fısıltıydı sesi. Hiçbir şey söylemeden yumuşacık, sıcacık gülümsedi adam. 30 küsur yıllık hukukunda damadı Enver'in yüzünde bir kez olsun görmediği kadar samimi bir ifadeydi. Gülsema Hanım, biz Enver Bey hakkında görüşmeye gelmiştik. Biraz vaktiniz varsa, dedi yanındaki hafif aksanlı bir Türkçeyle. Bakışlarını damadından ayırmadan kekeledi Gülsema. Ama bu... Anlıyorum, benzerlik şaşırttı sizi. Mahsuru yoksa, tabii buyurun diyerek kapıdan çekilirken aynı adamın damadına dönüp İngilizce konuştuğunu görünce şaşkınlığı bir kat daha arttı. Lütfen Mr. Evcihan. Gülsema, Mr. Evcihan'ın Amerika'dan, San Diego'dan geldiğini, Türkçe bilmediğini, yanındaki beyin de onun tercümanı olduğunu orada henüz kapıdayken öğrendi. Geri kalanını da eli ayağı birbirine dolanarak yapıp getirdiği kahveyi içerlerken. Az sonra tercümana gerek duymadan doğrudan Evcihan adlı adamla konuştu. İngilizce bilirim. Ben sizi dinliyorum. Lütfen. Adam elindeki kahve fincanını sehpanın üzerine bırakıp ağır ağır tane tane anlatmaya başladı. Önce çok teşekkür ederim bizi içeri davet ettiğiniz için. Adım Kirkor Evcihan. Hanımefendi, sizi sıkmazsam kısaca hikayemi anlatmak isterim. Benim ailem aslen buralı Türkiye'lidir. Babamın mezarı burada, Malatya'dadır. Annem bize hamileymiş o öldüğünde. Sonra da malum Türk devleti Ermenileri buradan gönderince biz, kardeşim ve ben 7 aylıkmışız o zaman. Annem yalnız, sahipsiz.